Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında artık söz de eskiyor. Yani kullandıktan 20 dakika sonra söz de eskiyor. Dün gece yarısından önce gelen benzin zamlarını bundan daha bir ay önce bereket yoğunluğu olarak niteleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili üzerinden yapılanlar, edilenler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyareti üzerinden biraz hafıza tazelemeye çalıştık ve şu sözü ısrarla söylemeye devam edeceğimi anlattım size. Bu iktidarın panzehiri hafıza. Unutmayacağız, unutmayacaksınız. Aklınızın bir yerinde kalacak. Çünkü demokrasi de aynı zamanda yurttaş bilincine sahip olmak, yaşananı hatırlamaktan geçer. Oylarınız da madem ki tercihimiz de hepimiz iktidarı değiştirebiliyoruz. O zaman hatırlayacağız. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız. Şimdi benzine bir zam daha planlandığı haberi az önce düştü. Ajanslar da geçmeye başladı. Yarından geçerli olmak üzere ikinci tur zammın geleceği, işte 35 kuruş civarında bir zamdan bahsedildiği söyleniyor. Bakalım göreceğiz ama artık tamamen şu Nasrettin Hoca'nın hani bu filler yetmedi, yenisini istiyoruz talebiyle karşı karşıyayız. Bunu da artık ekstra hale gelmiş bereket yoğunluğu olarak nitelecekler, bilmiyorum. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyadan duyurun. Şimdi bugün biz tek bir gazete yazısı üzerinden gideceğiz. Çünkü ilk yayında söylediğim gibi kafalar biraz bu konuda karışık. Öyle bir hale getirildi ki millet, insanlar şu anda bir siyasal iktidara karşı olmanın, yani ben bunları istemiyorum kardeşim, benim tercih ettiğim iktidar bu değil demenin bir anayasa suçu olduğuna, Türkiye'nin bekasıyla ilgili olduğuna bu konunun, bunu yapmanın insanlıkla örtüşmeyeceğine falan inandırılmaya çalışılıyor. Ve bugün bununla ilgili bir yazı var. Abdülkadir Selvi yazmış Hürriyet gazetesinde. Bugün onu ciddiye alacağız. Ve burada yazdıklarının içinden parça parça konuşacağız. Çünkü bunun tam da bilince yerleşmesi gereken bir bakış olduğunu düşünüyorum ben. Diğer gazetelere bakacağız. Ne oldu, ne bitti onları göreceğiz ama onun üzerinden. Çünkü Abdülkadir Selvi hepimize şunu anlatıyor. Başka bir Erdoğan yok, Erdoğan'a sahip çıkmalıyız. Ben de şunu soracağım, neden? Yani mesela neden bu ülkede bütün insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmak zorunda kalsın? Selahattin Demirtaş'a. Neden? Böyle bir saçmalık olamaz ki. Demokrasiden bahsedemezsiniz o zaman. Ya Abdülkadir Selvi tam da burada anlattığımız gibi yazdığın yazı değil bu parti bülteni sözünü doğruluyor ya da gerçekten saçmalamış. Bugün buna bakacağız, bunun üzerinden gideceğiz. Diğer yazılar, köşe yazıları, bilmem neler, antin kuntin, geçin bunları. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetini göstereceğim. İlk yayında söz vermiştim. Hani 23'ünde geçen sene, tam geçen sene 23 Ekim'de attıkları manşetle birleştirerek, yani burada sorduğunuz soru, buradaki itham kimi kapsıyor diye soracağız. Ama Gazete Pencere ile başlayacağız her zaman yaptığımız gibi. Gazete Pencere'nin manşeti muhalefet meydanlara iniyor. Biliyorsunuz dün sabah burada yayında bir şey konuştuk. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak ama şu kararın çıkması gerekiyor. Kardeşim bak hep şu anlatılıyor insanlara. İşte kitlesel gösteriler olmalı, bilmem neler olmalı. Eyvallah ama bu ülkenin insanlarının yaşadıkları zulümden sonra içinde bulundukları o sıkıntıyı, tedirginliği anlamak zorunda ve siyaset önder olmak zorunda. Bugün ben liderim diyen hiç kimsenin kaçma şansı yok. Liderseniz göstereceksiniz. Siz ineceksiniz meydana, insanları o zaman davet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bizim partimizin mitingi var, yoksulluk, açlık mitingi var. Buna gelin, bu olur. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış. Getir sandığı başlıklı bir açıklama. Doğrusu da o zaten ama haydi meydana çağrısı arkasından, sosyal medya hesabından ve 4 Aralık tarihinde Mersin'de ilk mitingde başlanacak. Bu son derece önemli. Bakın son derece önemli. Şimdi özellikle Cihangir solcusu tayfasından bunu küçümseyenler olacak. Yani %100 çıkacak. Şöyle sorular geliyor. Yarın konuşuruz bunu. Daha da açarız bu konuyu. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız çünkü bir aksilik olmazsa. Neden bunlara bu kadar karşısın? Çünkü gerçekten bu ülkedeki demokrasi mücadelesine zarar veriyorlar. Küçümseme yoluyla. Hani atlet tıkamak suretiyle vardı ya, küçümsemek suretiyle bu ülkedeki demokrasi mücadelesine zarar verdiklerine inanıyorum ben. Siyasal partileri büyük bir atalete itiyorlar. Yani onların çalışma prensiplerini etkiliyorlar. Sürekli olarak her şeyi halktan. Gerek yok kardeşim, siyaset niye var o zaman? Niye siyasal liderler var? Niye siyasi partilerin genel başkanları var? Neden gün içinde 85 kere basın toplantısı yapıyorlar? Tam da onların yapması gereken şey bu. Öyle yağma yok. Her şeyi halktan bekleyeceksin. Halkın görevi demokraside tanımlanmış durumda zaten. Hoşnutsuzluğunu elbette belirtecek. Ama bunun yönteminin eğer parlamenter sisteme dönüş planlanıyorsa bu ülkede, ki bence öyle olmak zorunda, o zaman siyasal partilerin önder olması lazım. Atılan adım son derece doğru. Bundan sonrası da çok kararlılıkla devam ettirilmek zorunda. Ve halk işte bu noktada sahip çıkmak zorunda. Bıdırdanma hakkı yok. Yok, bıdırdanma hakkın yok güzel kardeşim. Sen de yapacaksın, sen de destek vereceksin. Eğer rahatsızsan, yoksa böyle mecburiyetin falan yok. Ama o zaman da sağda solda cebine konuşmayacaksın. Sistem sebep, kriz sonuç. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında para politikası nedeniyle AKP lideri Erdoğan'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomik krizi beraberinde getirdiğini söyleyen Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun ziyaretinde bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızı da göndereceğiz dedi. Davutoğlu da Erdoğan'a çağrı yaptı. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğiniz dış mihrakları açıklayın. Dış mihrak değil bir kere, biliyorsunuz mihrap. Cehalet bu dönemin simgelerinden bir tanesi. Bu cümleyi bile doğru kuramıyor çoğu. Dış mihraplar diyor. Dolar 11.89, Euro 13.33, altın 683. Ben size güncel rakamları vereyim. 12 lira 11 kuruştan dolar satılıyor. Dün gece kamu bankalarının ağırlıklı satış yaptığı söyleniyor. 13.58 Euro. Altının gramı da şu dakika itibariyle nerede? 698 lira. 698 lira, 700 lira civarında. Bunlar güncel rakamlar. Devam edelim. İktidarda kalma arzusu ülkeyi mahveder, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sözleri. Daha önce çözdük yine çözeriz, Ali Babacan'ın sözleri. 2008 krizi asla hatırlatılmıyor. Düşmandı, kurtarıcı oldu. Bunu buradan göstermeyeceğim. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile ilgili. Düşman mıydı? Şerefsizdi, şerefsiz. Şerefsizdi. Yeni Şafak'ın utanmadan, arlanmadan attığı manşeti hatırlayacağız ikinci yayında bir daha. Bugünkü manşetini de göstereceğim ben size. Ne alan alabiliyor, ne satacak olan satabiliyor. Dün konuştuk bununla ilgili. O kadar çok mail geliyor ki. Yani inanın ben yetişmekte zorlanıyorum artık. Herkes kendi açısından yaşananı anlatıyor. O kadar ağır şeyler yaşıyor ki insanlar. O kadar ağır şeyler. Herkes kendi branşında. Herkes kendisiyle ilgili olarak yaşıyor. Bu hani dün hatırlıyor musunuz, size bir ürünle ilgili, ya elimizdeki ürün şu anda maliyeti işçilik açısından düştü ama ürünün bir değeri kalmadı. Ayrıca bunu çıkartsak ben aynı ucuz işçilikle onu ürettirme şansına sahip değilim diyen bir izleyici vardı. Ondan sonrasında tekrar geliyor. Şurada size bir tane daha okuyayım mesela. Bir saniye. 10 gün önce... Dikkatli dinleyin. Murat Bey, 10 gün önce reklam için dağıtayım ucuz fiyattan diye bir sehpa almıştım. Çok da uygun satıyordum. 50 küsür bin lira ödedim nakit. Sehpalar yerine dolar alsam 30 bin lira yakın kârım olacaktı. Şimdi tüm sehpaları satsam, bir mobilyacı, tüm sehpaları satsam 8 bin lira kalmayacak bana. 8 bin lira ve tamamı satılırsa. Bu gidişle aradaki farkla televizyona reklam verirdim diyecek duruma geleceğim galiba. Bu saatten sonra ben niye para bağlayıp yatırım yapayım diye soruyor. Haksız mı? Hayır. Hayır kardeşim, böyle haksızlık olur mu? Böyle haksızlık olur mu? Yarın dertleşme yayınında bununla ilgili çok daha fazla konuşma şansına sahibiz. Ben size başka alanlardan da örnekler vereceğim. Çok can yakıcı. Hani bunlar bu kadar para mı kazanıyor olan falan dediğiniz insanların nasıl borç yükü altına girdiğini, nasıl Uğur abinin, Uğur Dündar'ın kulakları çınlasın, soğuk oluk usulü borçlandırıldığını, senetlendirildiğini anlatacağım size. Yarın görürsünüz yayında. Konuşuruz hepsini tekrar. Ölmez sağ kalırsak. Ama gün içinde artık gelen mailin haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Devam edelim. Şuradan Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Şimdi Hürriyet Gazetesi her zaman olduğu gibi ne şiş yansın ne kebap birinci sayfası yapmış. Böyle her telden bir şey var. Valla çıfıt çarşısı gibi, öyle derler ya, böyle doldurmuş, ne bulduysa sokuşturmuş birinci sayfaya. Hani iletişim fakültesinde yapsan şunu dersin ki ayıptır ya. Yani ulan bu ne ya? Bunun neresini okuyacağız? Neresini okuyacağız? Tabii yıkama yağlama bölümü aynen çalışıyor. Hani ekonomiden böyle oldu ama neden oldu? Bak bir dakika aç. Bir daha bir dur bir. Ya bir dakika arkadaşım, bir açıklayayım, yazısı yazmıştı yani Fırat. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri ile buzları eriten 6 önemli gelişmeyi yazmış. Okumayacağız burada. Çünkü hani bunun nasıl bir kılıfa sokuşturulmaya çalışıldığını iyi biliyoruz kardeşim. Biz bu paraya muhtacız. Ben bu adamı çağıracağım. Siz de yazacaksınız yazıları bunlar. Mecbursun. O koltuğu korumak için bu yazıyı yazacaksın. Başka çaren yok. Ama okuyacağımız bu değil. Abdülkadir Selvi bugün ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları diye bir yazı yazmış. Şimdi diyor ki 2001 krizinden bahsediyor. İşte Demirel'in büyük ekonomik buhranların büyük siyasi sonuçları olur sözü aklıma mıh gibi çakıldı benim. Yıllardır unutmadım. Ben bu krizlerin hepsini yaşadım. İşte 2002 seçimlerinde parlamentoya girenler, giremeyenler, iki partili meclis, CHP-AKP meclisi, onun getirenleri. Ben geçmiş krizleri de yaşadım. Hepsini gördüm. Muhabir olarak oradaydım. Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığında oraya girerken yüzünü hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Bunlar matah değil. Geç bunları. Beni ilgilendiren o önemli değil. Diyor ki 2001 kriziyle bugünü kıyaslamak yanlış olur. Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı Sezer'le Başbakan Ecevit arasında MGK'da yaşanan siyasi kriz kısa süre içinde ekonomik krize dönüştü. Bugün siyasi istikrar diye bir sorun yok. Zort var. Bugün siyasi istikrar krizi yaşanıyor. Önce adını doğru koyalım. Neden? Bak sana örnek vereyim güzel kardeşim. Bugün eğer siyasi bir kriz yaşanmıyorsa bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı nerede? Çok basit bir soru. Hazine ve Maliye Bakanı nerede? Adı Lütfü Elvan. Görenlerin insaniyet namına müdüriyete müracaatı rica olunur. Yok ortada. Siyasi kriz yok öyle mi? Siyasi kriz yoksa neden iş dünyası bakanın istifası haberiyle bir haftadır çalkalanıyor da bakan çıkıp yok öyle bir şey diyemiyor? Siyasi kriz yok. Allah Allah. Siyasi kriz var. Önce adını doğru koyalım. Sen olmadığına ikna etmeye çalışıyorsun. Göbels medyası bu işe yarar işte. Devam edelim. Yaşanan bir siyasi krizden söz etmek mümkün değil. Geçeceksin onu. Boru gibi siyasi kriz yaşanıyor. Ama bu dönemin üzerinde durulmaya değer işaretleri var. Allah Allah. Ekonominin %50'si güven demektir. Yok ya, daha fazlası güven demektir ama neyse. Kalan %50'si ise doğru ekonomik önlemlerden oluşur. Bugün yaşananlarda belirsizliğin etkisi büyük olduğu için piyasa yönünü bulmakta zorlanıyor. Ne diyorsun? 3 yıl oldu ya. 3 yıldır anlatıyoruz burada. Belirsizlik manipülasyona uygun bir zemin hazırlıyor. O nedenle yapılacak ilk iş piyasalara güven vermekten geçiyor. İlginin odağında ekonomi yönetiminin olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ya bunu yazıyorsun. Bak deminki soruma cevap ver o zaman. Hazine ve Maliye Bakanı nerede? Kardeşim bu soruya cevap ver, ilerleyelim. Vallahi bak buradan başlayalım, tırım tırım gideriz ondan sonra. Nerede bakan? Siyasi kriz yok. İçsel bir yolculuk olarak düşünün bunu. Yani nereden gireceği o başka. Tabii işin özü doğru ekonomik önlemlerin etkin şekilde devreye sokulmasıdır. Belli ki ekonomiyle ilgili farklı bir tercih setiyle karşı karşıyayız. Setlerimiz burada, düğün çeyiz setlerimiz de var. Yani yeni evlenecek çiftler için indirimimiz mevcut. Mobilya ile tencere takımını birlikte alırsanız indirimimiz de var ekstra. Yüksek döviz kuruna dayalı yüksek büyüme ile istihdamı önceleyen bir politika bu. Bu cümleyi bir daha kursana. Allah aşkına. Buraya bakmadan bu cümleyi bir daha kur. Lütfen. Ya bunun tamamı yanlış. Yüksek döviz kuruna dayalı yüksek büyüme ile istihdamı önceleyen bir politika bu. Kardeşim bunun tamamı sakat. Neden biliyor musun? Yaratılan istihdamı göstersene bana. Bu politikanın dayandığı bir yer yok. Bu politika tamamen işkembe-i kübradan uydurulmuş. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, ekonomisinin sonucu. Böyle bir ekonomi teorisi yok. Yok yani, hiç mi yok, hiç yok. Ya olsa ben bilirim, kusura bakma, ben ekonomistim de. Kimileri esin kaynağının Çin'in ekonomik sıçraması olduğunu savunuyor. Kim onlar? Onlar kendilerini bilir. Ekonomist değilim. Ha, ben ekonomistim. Bundan sonrasını öyle devam edelim istersen. Katırlarla gidelim. Tamam. Ancak dikkatli bir gözlemciyim. Mesela kuş konusunda kuş gözlemine yönelmeyi düşünür müsün? Çok bak, dikkat gerektiren bir gözlem istiyor da çünkü. Foto kapanlar falan kuruyorsun. Aynı yeri unutmaman gerekiyor. Aynı açıyı. He? Tansu Çiller'le Murat Karayalçı'nın birlikte açıkladıkları ekonomik önlemleri izleyen gazetecilerden biriydim. Tebrik ediyorum. Çiller dönemi ekonomik krizini yaşadım. Ben yaşamadım. Yani ben o dönemde mahalli saz sanatçısı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu geziyordum. 2001 krizini iliklerime kadar hissettim. Ne? İliklerime. Güzel. Yazar kasa atıldığında Ecevit Başbakanlıktan çıkmış meclise geliyordu. Meclisin kapısında karşıladığımız andaki halini unutamıyorum. O günler geride kaldı. Ama demem o ki, bu tercihi de yapabilirsiniz ama bunu piyasa yapıcılarıyla ve kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor. Ne diyorsun? 3 yıldır bas bas bağırdığımız şey. Sadece uygulanan sistemi bir kişi biliyor Türkiye'de. Bir kişi. Ben bu tercihin doğru bir ekonomi yönetimi olduğunu düşünmüyorum. Allah! Bu sabahki menümüz koyun yüreği, arkasından oğlak yüreği, bir de tavuk ciğeri. Toplu, inşallah bakalım bundan sonra yeterli demir miktarına ulaşabilirsek bünyede. Ama yine de, ama diyeyim de hocam, sakata gelmeyelim. Hani doğru değil dedim ya, o bende böyle bir ürperme, iliklerime kadar hissettiğim için bir ürperme oldu böyle. Ama yine de ekonominin bir de iletişimi vardır. Kamuoyunu yaptığınızın doğru olduğuna inandırırsanız, piyasalar yeni ekonomik tercihleri satın alırsa güçlü bir desteğe sahip olursunuz. Şimdi bunun satın alınabilecek bir yönü var mı? Bak şimdi, sana satın alınabilecek yönünü göstereyim ben. Şu gördüğün döviz listesi, siz görmüyorsunuz da ben görüyorum. Yani doların 13,5 liraya çıkıp oradan 12 liraya inmesi sevindirici bir gelişme midir? Geneline bakarsan hayır. Bak hep şöyle kıyaslarlar. Eski ekonomi hocaları hep böyle anlatır. Bizim hocamız da böyle anlatırdı. Orhan Türkay da derdi ki, bu iş tansiyon dengesizliği ile alakalıdır. Ona çok benzer. Yani bu rotasından bir kez çıkarsa, çok yükselip çok inerse sen inişine sevinemezsin. Çünkü vücutta tansiyonun tavana vurup ondan sonra yere yapışmasıyla aynı etkiyi yaratır. Bünye sersemler, mala dönersin amiyane tabirle. Anlatabiliyor muyum? Şu anda yaşanan odur. 1,5 lira yükselip ondan sonra zobart diye 1,5 lira düşüyorsa o vücuttan hayır gelmez hacı. Gelmez. Hani diyorsun ya, ben ekonomist değilim, ben ekonomistim. Öyle olmaz o iş. Hani dedim olabilir, bunda olmaz. Bunda deme. Devam edelim. Bugün yaşananları yok sayamayız bence de. Yani tam bir şeyler yaşandı lütfen. Onlara gözümüzü kapatamayız. Hem nasıl yok sayacaksın ki? Eylül ayında dolar 8 lira 30 kuruştu. Üzerinden yıllar geçmedi. Birkaç ay içinde dolar 13 liraya aştı. Bir günde %17 oranında yükseldi. Nerede? İsmini vermek istemiyorum. O ülke kendini bilir. Çok da şey yapmamam gerekiyor. Ciğeri yedim. Böbrek, yürek olduğu gibi daldım. Ama bak sonunu nasıl bağladım bir gör. Bir gör. Dur bir dakika, hemen coşma. AKP'nin rakibi, o öyle yazmamış ama ben öyle okuyacağım. Ne CHP ne İYİ Parti. AKP'nin rakibinin ekonomi partisi olduğu gerçeğinin üzerinde duruyorum. 2023'e giderken muhalefet değil ama ekonomideki bu çalkantı kaygılandırıyor. Kimi? Ha, onu yazmamışız. Kaygılandırıyor. Seni mi? Yok. Onu yazsaydık ya keşke. Ay, ben kaygılanıyormuşum gibi oldu şimdi. Zaten öyle. Çok açık anlaşılıyor bu. Yazının sonunu bekle. Sağlam durmak lazım ama büyük ekonomik çalkantıların büyük siyasi sonuçları olduğunu da gözden kaçırmamak gerek. Bakınız, Süleyman Demirel demişti yani, söyledi diye. Şimdi zurnanın zi dediği, hatta zi bemol dediği orada karar bulduğu noktaya geliyoruz. Erdoğan bu ülke için çok büyük hizmetler yaptı. Hizmettir o. Erdoğan'ın bu ülke için yapacağı çok daha büyük hizmetler var. Hizmettir o. Onu dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlerin kurduğu kumpasa geçit vermememiz gerekiyor. Dikkat! Çünkü başka Erdoğan yok. Bir dakika bak, tam bugün yayında anlattığım şey bu işte. Herkes Erdoğan'ı sevmek zorunda mı? Hayır, bir grup toplantısında kendi de söyledi. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Zaten öyle. Demokrasi olmaz ki onun adı. Yani Türkmen başı olmayı hedefliyorsanız tamam, yolunuz açık olsun. Ama böyle olmaz bu. Demokrasiden söz ediyorsanız bunu diyemezsiniz. Biz neden Erdoğan'a sahip çıkmak zorundayız? Çok özür diliyorum. Yani mesela neden bu ülkede oy verenler Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmak zorunda. Meral Akşener'e, işte atıyorum başkalarına. Neden sahip çıkmak zorunda? Yok ki öyle bir sahiplik zorunluluğu. Benim oyum var kardeşim. Ben istediğime veririm. Anayasal güvence o. Sen de karışamazsın, ben de sana karışamam. Ben senin hangi siyasi lideri kovaladığını nasıl sorgulayamazsam, sen de benimkini sorgulayamazsın. Neden Türkiye'de bir hükümet devlet gibi gösteriliyor? Devlet değil ki o. Bir parti iktidarı. Ha bir de yancısı var tamam da. Bir parti iktidarı sonuçta. Neden bir partiye sahip çıkmak zorunda olsun insanlar? O zaman neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946'ya kadar tek parti rejimini eleştiriyorsunuz? Eleştiremezsin ki. Bu kafayla gidersen. Oysa onu da eleştirebilirsin. Benim neden böyle bir zorunluluğum olsun ya? Lafa bakar mısınız? Onu dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenler. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Ben Erdoğan'ın iktidardan ayrılmasını istiyorum. Bir daha söyleyeyim mi? Ben Erdoğan'ın iktidardan ayrılmasını, iktidarda olmamasını istiyorum. Bu anayasa suçu falan değil. Erdoğan bir partinin genel başkanı. Ben o partiyi değil, bu partiyi ya da şu partileri tercih ediyorum deme özgürlüğüm var benim. Sana ne? Sen kimsin? Şimdi soru. Bu yazı kime yazılmış? Hürriyet gazetesinin bu yazıyı önüne koyup ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Bir dakika kardeşim, bir dakika. O zaman Hürriyet gazetesini alanların tamamı AKP'li. Bak bu yayını izleyenlere söylüyorum. Tamamı AKP'li Hürriyet gazetesini alanların. Olabilir mi böyle bir şey? Vallahi alanlar düşünsün. Çünkü size öyle diyor. Onu diyor dolar kuru üzerinden tasfiye etmek istiyorlar. Sahip çıkmamız gerekiyor. O zaman Hürriyet gazetesi Erdoğan'a sahip çıkmak üzere çıkartılıyor. Alanların tamamı Hürriyet'e AKP'li. Doğru mu? Bana söylemeyin. Abdülkadir Selvi'ye söyleyin. Hayatınızda bundan daha saçma bir şey duydunuz mu? Ama bakın saçmalığın ötesinde. Bu yaratılmaya, oluşturulmaya çalışılan bir zihniyet işte. Yani Erdoğan'ı iktidarda istememek anayasa suçu. Yok öyle bir şey. Erdoğan bir partinin genel başkanı. Ve o partiyi sevmemek, o partiyi tercih etmemek, o partiye oy vermemek, iktidardan düşmesini istemek suç falan değil. Bak ben söylüyorum kardeşim. Ben Tayyip Erdoğan iktidarını istemiyorum. Bunun gerekçesi orada iktidarda bugün yapılanları yapan başka bir parti olsa onun için de söyleyebilirim bunu. Vatandaş olarak benim özgürlüğüm, benim bir tane oyum var. Ve herkesin birer tane oyu var. Ve o oyuyla iktidarları getirir, iktidarları götürür. Kimse de böyle sızım sızım sızlayamaz. Deminki cümleyi unutmayın. Yani orada zihniyet boşalması yazılıyor. Zihniyet boşalması böyle hop diye çıkıyor. 2023'e giderken muhalefet değil ama ekonomideki bu çalkantı kaygılandırıyor. Kimi? Kimi kaygılandırıyor kardeşim? Eğer insanları bu ülkenin sıradan insanlarından söz ediyorsanız bir dakika öyle bir şey yok. O insanlar geçimden kaynaklanan sıkıntı yaşıyorlar şu anda. Yani pek çoğunun hala bugün geçim sıkıntısı olmasa Erdoğan iktidarından bir sıkıntısı yok ki. O zaman kim kaygılanıyor? Yani bence altına ismini yazsaydın. Gerçi üstüne yazmışsın ama. Yazının girişinde yazıyor. Yazan Abdülkadir Selvi diye. Tekrar söylüyorum, yaratılmaya çalışılan zihniyet tam da budur işte. Hürriyet gazetesinin alanların tamamı AKP'li o zaman. Hiç kusura bakmayın, evinize giriyor mu Hürriyet gazetesi? Vallahi AKP'lisiniz siz. Ben demiyorum, o diyor. Siz de okuyorsunuz. Adam açık açık yazıyor, çatır çatır yazıyor. E sen de sineye çekiyorsun, tamam. Ayrıca AKP'li olma özgürlüğün yok mu? Var. Var kardeşim. Var. Ama okuyorsan, bu gazeteyi alıyorsan demek ki mantığın bu. Hürriyet yönetimi takkiyi önüne koyup, takkiyi zaten görünce tekrar kime hizmet ettiğini görecektir. Takki ortada durduğu için. Ama düşünme zorunluluğu var. Evet, demek ki AKP'liler için hazırlanıyor kardeşim. Bu kadar net. Tamam diyor, ekonomik tercih yanlış ama Erdoğan'a diyor sahip çıkmamız lazım. Neden? Ya bak şunu unutuyor. Erdoğan bir kurtuluş savaşından bahsediyordu. E düşmanı kim o zaman? Sahip çıkanlar onlarsa, kurtuluş savaşı yürüttüğü, mücadele ettiği insanlar iktidarına karşı çıkanlar mı? Güzel. Ben düşmanı mıyım yani onun? Bazen yazdığınız bir cümle sizin bilinçaltınızı böyle lokurt diye ortaya döker. Kabak gibi kalır o ortada ondan sonra. Hiç kimsenin Erdoğan'a sahip çıkmak gibi bir zorunluluğu yok. Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmak gibi bir zorunluluğu yok. Meral Akşener'e sahip çıkmak gibi bir zorunluluğu yok. Siyasetin bütününe, demokrasiye sahip çıkma zorunluluğu var. Bugün yaşanan ekonomik kriz tamamen beceriksizliğin ve cehaletin sonucudur. Hiç kimse cehalete sahip çıkmak zorunda da değil. Ama işte oluşturulan Göbels medyası bunun için var. Bunu aklınızın bir kenarına lütfen yazın. Lütfen. Artık gider ayak öyle bir dökülmeye başladılar ki herkes beynindeki irini döküyor ortaya. Bu o. Yaz kardeşim, yaz. Yaz. De ki evet ben bunu destekliyorum ve kaygılanıyorum. Açıkça yaz. En azından dürüst ol ya. Sayın Hürriyet satın alanlar. Vallahi siz de bilmiyorum yani ne için yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ama olabilir ayrıca. Yani bugünün iktidarını destekliyor da olabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz tabii ya, çok sorun değil. Sizin derdiniz. Bugün günün yazısı. Hatta bu yazı hafızanızın bir yerinde kalsın, çok rica ediyorum. Bugün köşe başlarına oturtulan insanlar ne için neyi yazıyorlar? İşte örnek bu. Kendi kaygılarını yazıyorlar çünkü çok iyi biliniyor ki bu insanlar gittiği anda Hürriyet gibi bir dönemin amiral gemisinde hiçbirinin çalışma şansı yok. Hiçbirinin. Ya bakın, çok yürekten soruyorum bu soruyu size. Bu büyük gazetelerin, yani adları büyük, kendileri artık düdük kadar kalan gazetelerin köşe yazarlarından kimi okuyorsunuz? Hayatınıza ne katıyor? Soruyorum ya. Ne katıyor hayatınıza? Bu yayın bir yankı odası olmadığı için soruyorum işte. Birbirine benzeyen insanlar olmadığı için soruyorum. Bunu gidip başka bir, ne bileyim işte, kendini tırnak içinde öyle bir aptallık da var çünkü. Muhalif olarak tanımlayan bir kanalda, bir gazetede bu soruyu sorsanız size benzeyenler cevap verecek. Ama bu yayını izleyenler beş benzemez. AKP'lisi de var, MHP'lisi de var, HDP'lisi de var. Ne okuyorsunuz gerçekten? Çok merak ediyorum. Ben hadi okuyorum çünkü benim işim, size anlatacağım. Karşınıza hazırlıksız çıkamam ben. Bunu yapmak zorundayım. Sizi merak ediyorum. Yani ne okuyorsunuz? Bak yazılan bu. Bu gazetenin satın alanları. Bilmiyorum, öyle diyor. Siz hepiniz AKP'yi destekliyormuşsunuz. İyi. Yani destekliyorsanız tamam. Sorun yok o zaman. Türkiye'de gazeteciliğin geldiği yer bu. Parti bülteni yapılıyor. Parti bülteninin içinden birinci sayfadan Hande Fırat'a buzlar çözüldü ama neden çözüldü? Bak ben sana bir anlatayım. 6 tane maddede anlatıcıyım yazısı yazdırılıyor. Öbür taraftan yani ekonomi kötü ama dur hemen şey yapma ya. Kötü ama yani yine de düzeltirsen sen düzeltirsin mantığı yerleştirilmeye çalışılıyor. Yo. İşte bakın, muhalefetin sorumluluğu tam burada başlıyor. Tam yeri burası. Şunu yapmak zorunda muhalefet, 2015 seçimlerinde yaptığı ve oyunu yükselttiği gibi. Bir dakika kardeşim, korkma ya, korkma. Ekonomik program mı hazırlanacak? Biz hazırlayacağız. Bak benim şöyle önceliklerim var. Mesela burada söylüyorum ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı en önemli adım Merkez Bankası ziyareti, TOB ziyareti, bütün bunların ötesinde yabancı devletlerin büyükelçilerine yolladığı mektup. Burada Kanal İstanbul'a falan girmeyin. Bak kardeşim, iktidar değişecek ve şimdiden söylüyorum, paranı ödemeyeceksin. Bu uyarı son derece önemli. Bakmayın siz birilerinin çıkıp tahkim var ya, nereye ödemiyorsun ya falan dediğine. Geç bunları, geç. Bunların hepsini geç. Hepsi çözülür. Ama umut olarak ortaya çıkıyorsanız bunu yüksek sesle söylemek zorundasınız. Herkes evet ya, evet kardeşim tamam, benim siyasal liderim bu değil. Ama böyle kurulacak bir düzen içinde olmayı ben kabul ediyorum deyip destek vermeli. İkna etmelisiniz insanları. Liderliğin zamanı şimdi. Bundan sonrası çok geç. O zaman çünkü göreceksiniz, Abdülkadir Selvi'nde yazacak çok fazla bir şey kalmayacak. Hani bu yazılara ya onlara yazı diyorsanız siz bilirsiniz. Hürriyet'in manşetinde bu arada hemen böyle manşetin sağında, zaten dedim ya hani Çin pavyonu gibi. Her şey cangır cangır bir gazete. Sağ tarafta 10 milyar dolar yatırım geliyor haberi var. Oh, kim? Hangi şerefsiz yapacak lan o yatırımı? Ben demiyorum ki, Yeni Şafak diyor. Şerefsiz geldi diyor. Vay be. Krizle geldiler, krizle gidiyorlar. Mustafa Çakır, sevgili hocam Korkut Boratav'la konuşmuş. Daha önceki yazı hatırlıyor musunuz? Size pazartesi sabahı mı konuştuk biz onu? Bugün ne? Çarşamba. Pazartesi sabah konuştuk. Hani çapsızlardan bir tanesi şey diyordu ya, Korkut Hoca'nın yazısı üzerinden giderek. İşte ülkeyi IMF'ye teslim etmeye çalışıyorlar falan. Ben de demiştim ki tam tersine ülke IMF'ye teslim olmaya gidiyor. Dikkat et diyor sana ama algılayacak zeka yok. Korkut Hoca balonun patladığını, ekonomide balonun patladığını ve iktidarın krizle geldiğini hatırlattıktan sonra demin Abdülkadir Selvi söylüyordu ya 2001 anayasa fırlatma krizi, şimdi krizle gittiğini anlatmış. Diyor ki yakın dönemde kemer sıkmayı içeren IMF'siz bir IMF programı öngörüyor insan hükümet. İstihdam yaratmayan ekonominin toplumsal bunalımı kalıcı kılacağına dikkat çeken Boratov'a göre tedavi için ciddi bir operasyon şart. Evet. Evet ama ciddi operasyon kadar ciddi operasyonu yapabilecek yeterlilikte kadrolar olduğuna ikna şart. Onu göstermek zorundasınız. 2015'te yapılanın aynı tekrar edilmeli. Bizim projemiz bu kardeşim. Evet biz Kanal İstanbul falan yaptırmayacağız. Bu çok saçmalık o çünkü. Onu yaptırmayacağız. Onun yerine biz şu modelle şöyle devam edeceğiz. O gün çıkanlardan araklananları hatırlayın. Emekliye ikramiye. AKP'nin ilk arakladığı. İlk arakladı ve üzerine zam yapamadı. Ha, 100 liralık zam yaptı o başka. Hazal Hoca'nın bir haberi var. Aklınızın bir kenarında kalsın. Çok acayip bir şey. Sayıştay raporu. Şans oyunlarının Demirören ailesiyle İtalyanların ortak olduğu Sisal Şans şirketine devredildikten sonra denetlenmediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın taslak raporuna göre idare Ağustos 2020'den beri izleme ve denetleme yetkisini kullanmıyor. Raporda yüklenici firmanın faaliyetlerinin çevrim içi olarak izlenebilmesi, her türlü sorgulama yapılabilmesi, ikramiyeler, biletler, çekilişlere ilişkin her türlü bilginin denetlenebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması öneriliyor. Yani bulunmamışsınız bir zahmet yapın diyor. Adam da haliyle 750 milyon dolar borcunu falan ödemiyor. Bana ne lan? Muhtemelen biraz sıksan diyecek ki al lan gel hadi. Gel al hadi sıkıyorsa maçan gel al. Sabah 10 milyar dolarlık 10 tarihi anlaşma. Ya gerçekten utanmazlık artık zirvede ya zirvede. Sabah gazetesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yazdıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansör olduğu yönündeki haberleri, köşe yazıları falan. Bunların hepsi hemen silindi. Hemen silindi. Şu anda bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. Niye? Dincilik budur işte. Dindarlık değil, dincilik budur. Din pazarlaması yapıyorlar çünkü. Her şeyi bir kutsallığın altına sıkıştırıyor. İstediği zaman kötü gösteriyor, istediği zaman iyi gösteriyor. Ama buradan görmeyeceğiz. Kıyaslama şansımız olsun diye. Sözcünün manşetine bakalım. Darbe finansörü dediler, yollarına halı serdiler. 15 Temmuz'un ardından ilişkilerin sıfırlandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi milyarlarca dolarlık yatırım hedefiyle geldiği Ankara'da sıcak karşılandı. Sıcacık karşılandı. Hatta Merkez Bankası Başkanı da o karşılamada törendeydi. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir swap anlaşması, değiş tokuş anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandı, söylendi. Haber olarak çıkmadı bu ortaya ama bununla ilgili uluslararası ekonomi ajansları haberler geçti. Zaten dövizdeki gevşemenin de ondan kaynaklandığı söyleniyordu. Ha döviz gevşedi. Ne kadar devşedi? Diyorum ya 13.58'i görmüş dolar önceki gün. Şimdi 12 lira seviyesinde gidiyor. Ve bu iyi bir şey mi? Vallahi dövizin düşmesi halkın nefes alabilmesi için iyi olabilir ama bu kadar fazla oynaklık ekonominin bünyesi için iyi falan değil. Sözcü de bu haberi yapmış. Yaptıkları tam bir saçmalık ve zırvalık. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert sözler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomideki kriz nedeniyle partisinin yönetimini topladı. Ardından zehir zemberek açıklama yaptı. Yaptıkları tam bir saçmalık ve zırvalık. Dış mihraklar söylemini millet yemiyor. Halkın derdi geçim dedi. Bu arada önceki gün vefat eden eski İçişleri Bakanı, CHP'nin eski milletvekili, partinin önemli isimlerinden Hasan Fehmi Güneş'in mecliste cenaze töreni yapılmış. Ahmet Necdet Sezer de katılmış oraya 10. Cumhurbaşkanı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Unutmayacağız. Unutmayacağız. Bakın çapsızlık nedir'in örneğini her iki mahalleden de sıkça verenler var. Tele 1 Hasan Fehmi Güneş'in ölüm haberini aşk skandalıyla bakanlıktan ayrılmak zorunda kalan kişi diye duyurmuştu. Ne aklınıza ilk bu geliyorsa sıkıntı var kardeşim. Vallahi halka hitap ediyorsanız hani bunu arkadaş geyiğinde yapın eyvallah. Ama gazete içinde yazıyorsan çok ayıp ya. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Telebir bunu da yapan. Vallahi bravo. Diyorum ya, yani çapsızlık artık ülkenin. Bugün Perşembe. Oo, ben Çarşamba dedim değil mi? Vallahi gün ay birbirine girdi artık. Yarın konuşuruz. Ben son iki aydır öyle bir çalışma temposunun içindeyim ki kafa tamamen yandı. Ciddi söylüyorum. Şimdi bakın, sevgili Yeşim demiş ki döviz düştü de artan fiyatlar düşecek mi? Hiç görmedik bugüne kadar. Bundan sonra da görmeyeceğiz. Emin olabilirsin. Öyle bir şey olmayacak. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti: çarklar durdu. Yüksek kur zam olup yağdı, üretimi vurdu. Her alanda çarklar durma noktasında, zam haberleri sağanak olduğu üzerimize yağıyor. Erken seçim çağrılarına kulak tıkayan iktidara yanıt sokaklardan geliyor. Sokakta, meydanda hemen seçim çağrısı, zam sağanağı sürüyor. Şemsiye dayanmıyor. Özellikle akaryakıt ve LPG zammından bahsetmiş. Ya güzel kardeşim, böyle durum. Yeni bir zam da yolda. 35 kuruşluk yeni bir zammın da yolda olduğu söyleniyor. Artık olur ya. Olur. Dün cumartesi annelerinin duruşması vardı biliyorsunuz. Mahkeme cumartesi annelerinin savunma grubundan, avukatlarından gelen bütün talepleri tek tek reddetti. Neden? Zaten görmezden geliyor insanları. Çünkü dün burada konuştuk ya, önceki günde konuştuk. Pazartesi gününde konuştuk. Dördüncü gün bugün. Çünkü o insanlara inanmıyor. Anayasal hak kullanan insanlara suç icat edilmeye çalışılıyor Türkiye'de. Öyle bir suç yok. Yok, anayasal hak duruyor işte orada. Bir Gün bugün böyle çıkmış. Evrensel'e bakalım hemen. Evrensel'in bu sabahki manşeti: mücadeleyi büyütelim. Arda arda gelen zamlara ve yoksulluğun derinleşmesine karşı dün de engellemelere rağmen birçok ilde eylemler yapıldı. DİSK'te diğer konfederasyonlara ortak mücadele çağrısı yaptı. Doğru. Sıkışmışlık Birleşik Arap Emirlikleri'ne kapıyı açtı haberi var. Doğrudur. Bugün kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Söylemiştim yani, 25 Kasım böyle kutlanıyor bütün dünyada. Bizde Kadıköy metrosundan bıçaklı saldırı haberiyle gündeme geliyor. Neyse ki emniyet aldı, yakaladı. Bakalım yani, eğer serbest bırakmazlarsa göreceğiz kadına şiddetle mücadele uluslararası gününde ne yaşandı. Ama onun dışında yani neyi söylemek lazım, nasıl anlatmak lazım bilmiyorum ama acayip bir riyakarlık var bu konuda. Acayip. İktidar bileşenlerine baktığın zaman, bu söylemde sol söyleme, kendilerine böyle söylemiyorlar. İktidar bileşenleri. Deme öyle ya, deme. Sol çağrışımlar yapıyor. Fena oluyorum. Dur, fena olma. Bak, fena olacağın gazeteyi getiriyorum şimdi. Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın, hemen hatırlayalım, şu manşeti ilk yayında gösterdim. 23 Ekim 2020. Yani kabaca işte 13 ay önce. Şerefsiz bunlar. Kim? Aha, bu işte şerefsiz. Bak, ismini de yazmış. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed. Şerefsiz bunlar. Hemen dönüyoruz. Bu sabah Yeni Şafak'tan gösteriyorum size. Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşma. Bakın, 25 Kasım 2021 Perşembe. 15 Temmuz Katar, abluka ve Mısır'daki darbe nedeniyle gerilim yaşayan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri dün normalleşme konusunda adımlar attı. Ha, siz ne yaptınız? Nasıl biz? Şerefsiz yazmıştınız ya adama. Yok yani, biz bir şey yapmadık. Biz gazeteciyiz sonuçta. Şerefsiz yazan bir gazeteci mi manşetten? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Zayed Al Nahyan'ın başkanlık ettiği heyetler iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza attı. Yanında da 10 milyar dolarlık fon ayırdık sözleri var. Kimin? Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı'nın. O da şerefsiz mi? Şerefsiz mi kendisi? Hani prensle ilgili söylediniz. O şerefsiz, tam o cepte. Öyle diyorsunuz yani. Herhalde adam arada param çok, biraz da şeref satın alayım dememiştir değil mi? Ne aldık ulan? Hep aynı şey ya. Dolar al, döviz al, altın al. Petrol zaten bok gibi. Ne yapalım? Şeref alalım biraz. Karışık al ama. Karışık al. Yani onun tuzlusu da güzel olur. Yüzsüzlük nedir? Budur işte. Bu adamların gazeteciyim diye gezmesidir. Bu basılı matbuat eserinin gazete diye adlandırılmasıdır. Yüzsüzlük budur. Ve bugünler geçtiğinde bu ülkenin medya tarihi yeniden yazıldığında bunlar yan yana konacak. Senin hiç utanman arlanma yok. Şerefsiz dediğin adamla aynı masaya oturttun sen bu ülkenin liderini bir gazete olarak ve utanmadan yatırım geliyor diye manşet attın. Denecek. Kaçınılmaz son bu. Siyasal İslamcılık nedir? Aha budur. Vallahi budur bak. Çok ciddi söylüyorum. Başka bir şey aramanıza gerek yok. Siyasal İslam nedir sorusunun cevabı. Tanrı'yla ona inanan arasında kurulması gereken bir ilişkiyi dünyevi hale getirirseniz, siyasetten sanata, spordan edebiyata kadar hepsinin içine sokarsanız aha bu olur işte. İnsanların kutsalını kendi kirli, pis emelleriniz için kullanırsanız işte bu olur. Şerefsiz dediğiniz adamla aynı masaya oturursunuz. Heyetler kurulur, şerefsiz diye manşet atıp suratını herkese ifşa ettiğiniz adamın yüzüne bakıp elinizi uzatmak, parasını almak zorunda kalırsınız. Ne demiştik hep? Vallahi ben hayatım boyunca buna inandım. Elimden geldiğince de böyle yaşamaya çalışıyorum. Umarım becerebiliyorumdur. Size de tavsiye ederim. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Bak adam ne güzel şerefsiz demişti. Ya hiçbir şeyden utanmadınız. Şu ülkede darbe girişimi gecesi ölen 252 insandan da mı utanmadınız? Hiç. Vicdanınız sızlamadı mı hiç? Yaralanan 2500 insandan hiç utanmadınız mı? Darbenin finansörü para yolladı. Kimin yolladığını biliyoruz biz. Bu cuma açıklayacağız. Birinci bölüm camide içki içme. İkinci bölüm kabataş. Üçüncü bölüm. Zaten dört bölüm. Dijitale hazırladık bunu. Çünkü yani normal kanallarda izlenmiyor ya. Dijitale yaptık. Utanmazlık nasıl? Ya işte böyle bir şey utanmazlık. Vallahi bak. Hani böyle şeyli, şekilli, desenli sözlük hazırlasan Türkçe'de utanmazlığın karşısına bunu koyabilirsin. İki tane manşet. Yeni Şafak 23 Ekim, Yeni Şafak 25 Kasım. Koy yan yana. Artık herkes bundan anlar ya. Bunu anlamayacak kişi ben zannetmiyorum öyle biri olabilsin. Utanmazlık budur. Akşam Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ile 10 tarihi imza. Utanmazlık nedir? Aha. Vay arkadaş ya. Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini gayrimilli ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı kısa sürdü. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verenlere gayrimilliler diye hakaret etti. Açık ve net söylüyorum. Bunlar hükümet gayrimillidir. Bunları destekleyenler de gayrimillidir. Bir dakika Abdülkadir Selvi de hepimizin Erdoğan'a sahip çıkma zorunluluğu olduğunu söylüyor. İşte tam da demokrasi bunun için lazım. Tam da bunun için lazım. Kimse kimin kime oy verdiğini konuşamaz. Aile Bakanı Derya Yanık 24 TV'de konuşmuş. Bak kaçırdık hep beraber. Kadına şiddet konusunda çarpıcı açıklamalar yapmış. Dinler misiniz? Eğitimli kadınlar uğradıkları şiddeti ifade etmeyi kendi sosyal statülerine bir aykırılık olarak görüp dile getirmiyor ve sorun derinleşerek sürüyor. Kadın ve erkek tam anlamıyla eşittir. Meseleyi erkeği dışlayarak çözemeyiz. Kendisi gerçekten muhteşem bir bakandır biliyorsunuz. 23 Nisan'da çocuğu kabulünde hani koltuğunu devredeceği çocuğun ya çikolata ikram ettim almadı falan diye göstermişti. Efsane resim çizişi vardır hani. Yemin ediyorum Stephen King romanı gibi böyle önüne bakıyor elinde bir kalem var şöyle sallıyor kalemi. Ya kafayı kaldırsa gözünün akını göreceksin şöyle. Hepsinin kafasını koparacağım. Hepsini öldüreceğim hepsini. Sevgi dolu bir insan ya. Sevgi dolu. Anam eğitimli kadın da şey yapmıyor. Baktırdık. Hiç yani. Statüm de statüm. Öyle deyip duruyor valla. 24 TV. Hiçbiriniz haber vermediniz. Ben işi gücü bırakır seyrederim. Çok da işim ama olsun. Valla seyrederdim. Dünyanın en abuk gazetesi. Hani lan bu niye çıkıyor? Hadi çıkıyor. Neden satın alır insanlar bunu diye? Sürekli olarak sorduğumuz Takvim gazetesi bugün acayip bir manşetle çıkmış ya. acayip bir manşette çıkmış. Manşeti bugün kurnazlar. Kuru ayrı yazmış. Hani döviz kuru üzerinden operasyon çekiyorlar ya, amargan operasyonu. Uyanıklar kurdaki hareketliliği kullandı. Patates ve soğandan sonra unla şekere taktı. Kıtlık yaygarası kopardı. Toprak Mahsulleri Ofisi ise stokçuların ipliğini pazara çıkardı. Bunlara inanmayın, depolarımız dolu. Bak, ilk yayının sonunda söyledim. Dün izledikten sonra gece benim mideme ağrı girdi. Gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok şükür sağlıklıyım o konuda ama ağrı girdi ve gece boyu atamadım ondan sonra. Ağrı da bir fırıncı ya. Anka'nın haberi, hakikaten elinize sağlık arkadaşlar. Hakikaten elinize sağlık. Ekonomi haberi tam da böyle yapılır işte. Ağrı da bir fırıncı. Diyor ki unun çuvalı 300 liradan alıyorum ben kardeşim. 300 lira. Ekmeği 1,5 liradan satıyorum. Elinde çuvallarla arabasının bagajına giderken röportaj yapıyorlar. Bunlar ne diye. Adam diyor ki bunları yarın bayat ekmek olarak satacağım. Ekmekler bu arada bayatlamamış da o günün ekmeği. Kaça satacaksın diye soruyorlar. 75 kuruş diyor. Bir ekmekte 75 kuruşluk fark için insanlar o gün aç yatmayı tercih edebiliyor bu ülkede. Ve birileri hala hikaye anlatıyor. Kurnazlar. Siyasal İslam nedir? Aha budur işte. Vay arkadaş ya. Köşe bıçak vahşet. Bak mesela bu ülkede kadına şiddet neden bitmiyor? Bunda. Bu aptal bakış yüzünden. Erzurum'da Zeynep Uçar henüz 19 yaşındaydı. Muhammed Yalçın tarafından 37 yerinden bıçaklandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Anne Arzu Uçar'ın feryadı yürek dağladı. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Köşe bıçak vahşet. Bugün kadına şiddetle uluslararası mücadele günü 25 Kasım. Bütün dünyada böyle. Bizde? Bizde böyle. Yani bunun üzerine ne yapalım? Mesela açıp dünyanın en tuhaf doktorunun yazdıklarını mı konuşalım? Mideniz alır mı gerçekten bunu? Ağrıdaki fırıncıyı unutabilecek misiniz mesela? Sabahın saat 6'sında fırının önünde sıraya girip bir gün öncenin ekmeğini almaya çalışan insanları unutabilecek misiniz? Dün gece 12'den önce en kabadayı, en kabadayı 55 liralık fark için benzin istasyonlarının önünde oluşan 100 metrelerce kuyruğu unutabilecek misiniz? Rahatlayacağız mı mesela onu okusak? Nafiz Hoca bize saçma sapan şeyler anlatsa, gülsek unutabilecek miyiz? Bu iktidarın panzehiri hafıza. Aklınızın bir yerine yazın. Göbels medyasıyla bunun için uğraşıyorlar zaten. Bambaşka şeylerle kafanızı yorup, bambaşka yerlere götürüp, yaşadığınızı unutun, yaşadığınıza şükredin, bugünün iktidarından başka çıkış yolu olmadığını düşünün diye uğraşıyorlar. Ama öyle değil, onunla demokrasi olmaz zaten. Öyle bir demokrasi tanımı yok. Kimse hiçbir iktidarı beğenmek ve desteklemek zorunda falan değildir. Bugünün iktidarı için de geçerli, bu yarın gelecek iktidar için de geçerli. Fark etmez. Kaldı ki yarın bu iktidar değiştikten sonra bu arkadaşların ne kadar demokrasi havarisi olduğunu göreceksiniz. Bugün yaşattıklarının tamamını haber olarak çıkartacaklar. Diyecekler ki insanlara, hani toparlama olacaktı, hiçbir şey olmadı da. İstanbul Belediyesi için yaptılar aynı şeyi. Bir enkaz bıraktıktan sonra, paranın tamamını çaldıktan sonra yaptılar. Ama yaşanan düzelmeyi görmek zorunda kalıyorlar işte. Yarın da aynı şey olacak. O yüzden unutmayın, bugünün iktidarının panzehiri hafızadır. Sadece hafızanıza güvenin. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugün için. Yarın serbest uçuş dertleşme günü. Kasım ayını nasıl geçirdik? Neler yaptık? İşte yayın ne kadar büyüdü? İzleyicisi nereye geldi? Son gün içinde neredeyiz? İzlenmeler, dinlenmeler ne durumda? Bunları anlatacağız. Ben anlatacağım size. Önce yaşadıklarımızı anlatacağım. Sonra soru cevap yöntemiyle gideceğiz. 1,5 saatlik bir yayın. Yani 9'da başlayacağız. 10.30'a kadar ölmezse akıllıysam böyle yürüteceğiz. Sorularınızı hazırlayın. Şimdiden yollayabilirsiniz de unsal@unsalunlu.com adresine. Yarın sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Ne bileyim yani, paylaşım yapacağınız her yer. YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Hepsine eyvallah. Oturup konuşacağız. Çünkü biz konuşmazsak kimse konuşmuyor. Bazıları konuşur gibi yapıyor. Ama sonuçta tekrar patronuna selam çakıyor. Devam etmeye başlıyor. O yüzden biz öyle yapmayacağız. Karnımızdan konuşmayacağız. Burada 6 yıldır ne yapıyorsak ona devam edeceğiz. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Derseniz ki bu yayını destekleyeyim, önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit bir şey. Gerçekten çok basit. İsterseniz YouTube'dan arayın Ünsal Ünlü olarak. İsterseniz ünsalunlu.com.tr internet sitesine gidin. Orada Abone ol düğmesine dokunun. YouTube aboneliği o. Merak etmeyin, 5 kuruş çıkmayacak cebinizden. Mail adresi yazacaksınız bir tek. Sonra isterseniz YouTube üzerinden katıl düğmesiyle, Süper Chat, Süper Sticker uygulamalarıyla bu yayına abone olduktan sonra destekleyebilirsiniz. Şu baş parmağı unutmayın, yukarı doğru baş parmağı. Yayını beğendiyseniz eğer lütfen beğeninizi o düğmeye dokunarak gösterin. Gösterin ki YouTube bu yayını başkalarına da anlatsın. Bak böyle bir şey izliyor insanlar. İstersen bir bak diye önersin. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın Kasım 2021 serbest uçuş dertleşme yayınında sabah saat 9'da ölmezse kalırsam görüşmek üzere. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.